Ayak üstünden bu hafta da merhaba. Yine gündemdeki konuları konuşmak için bir aradayız. Darbe söylentileri, Suriye'de neler olacak bunları konuşacağız. Ama bugün güzel bir gelişme oldu. Dilerseniz bu sefer güzel bir gelişmeyle başlayalım.
Evet, yani
Her
güzel haberi
pazartesi
o
çok...
kadar çok ihtiyacımız var ki.
Ahmet 9 yaşında kanser tedavisi görüyor. Annesinin pasaport verilmiyordu. Yurt dışı yasağı vardı. Bugün güzel bir haber geldi. Annesi artık ikinci tedaviye Almanya'ya gittiğinde ona eşlik edebilecek. Bu güzel gelişmeyle başlayalım. Sosyal medyada birçok insan destek oldu. Her görüşten karabibere, karaefeye. İnşallah bu bir moral getirir. Tedavisine de güzel sonuçları getirir. Bir dua yerine de geçer diyoruz. Sevindiğimiz şeyler o kadar enteresan ki. Yani bu zavallı çocuğu süründürdüler, değil mi?
Evet.
Almanya'ya tek başına gitti. Neticede bir gurbete gitti ve kanser tedavisi görüyor. En fazla ihtiyaç duyduğu
Annesine
insan
en
annesi.
fazla ihtiyaç duyabileceği
Bir
bir
dönemde
ortam, bir
yani 9
insana.
yaşında bir çocuğun belki de annesine en fazla ihtiyaç duyacağı dönemde annesini yanında değildi. O insanın içini parçalayan görüntüleri hepimiz gördük ve bugün kalktı yasak. Annesi eşlik edebilecek.
Yani sen söyledin aslında söylenebilecek her şeyi. Sevindiğimiz şeyler aslında ülkenin bir özeti, toplumumuzun bir özeti ve kötü bir özet bu. Yani 9 yaşındaki bir çocuğu cezalandırmak. Hani
Evet.
annesinin babasının suçu ne olursa olsun ki ortada
Ne
bir
olursa
suç da
olsun.
yok. Ama bir suç bile olsa suç ve cezanın şahsiliğinden dolayı çocuğa bir ceza çektirmek, çocuğa bir azap çektirmek artık cezanın ötesinde bir şey bu. Azap çektirmek yani hiçbir şekilde izah yok. Hiçbir toplumda, hiçbir vicdanda izah yok ama maalesef bizim bugünkü toplumumuzda bir yeri var hala bunun. İşte aylardır birçok insan neredeyse yalvar yakar oldu ya. Yani
Hakikaten yani
kaldırın şu
yakın.
pasaportu.
Tabii.
Yani pasaport yasağını verin şu kadıncağızın pasaport yasağını. Hatta sosyal medyada şöyle diyenler oldu.
Beni al.
Beni alın,
Evet.
rehin olarak tutun. O gelene kadar ben onun yerine rehin kalayım. Gözaltında kalayım. Gelmezse tutuklayın. Diyen
Nedim
insan.
Şener'de söyledi mi öyle bir şey? O
Yok,
ondan
Nedim
çıkma
Şener
değil mi? O beni alın.
yok. O başka şeyler için söylüyor. Maalesef.
Gerçekten yani bir yalvartılar resmen, değil mi?
Aynen öyle. Yani
Anneyi
yapacağınız bir iyilik,
mahvettiler,
hani
içini
bu kadar
parçalattılar.
insani bir şey olmasa başınıza çalın, istemiyoruz deyip çıkılabilecek
Şimdi
bir şey ama yani nihayetinde bir çocuğun hayatı söz
hayatı söz
konusu.
konusu. Dediğiniz gibi inşallah bu moral olur
E
ve
tabii kanser
bir
türü
an önce
hastalıklarda moral çok önemli. Yani
doğru.
neredeyse en önemli ilaç moral ve psikoloji. İnsanın yanında en yakını, en güvenebileceği insanın bulunuyor olması tedavi sırasında. Birinci ilaç olarak neredeyse reçetenin başına doktorların yazdığı şey. Çocuğa bu ilacı çok görüyorlardı. İnşallah bu sefer.
İnşallah. Bundan sonra her şey onun için çok güzel gider inşallah. O fotoğraflar, hastalıkların önceki fotoğraflarını görüp bir de şimdi bakıp da
Tabii yani
insanın
ne
içini
kadar yani
parçalanmaması mümkün
o
değil.
fotoğraflar sosyal medyada paylaşılıyor. Biz de şimdi yayında göreceğiz. Sevgi dolu bir çocuk. Yani hastayken bile öyle. Yani hastayken bile gülebilen bir çocuk. Annesiyle birlikte tebessüm edebilen bir çocuk. Daha önceki hayatındaki fotoğrafları hepimizin çocuğu gibi şirin. Allah hani
Uzun uzun ömürler nasip
amin,
etsin.
amin. Hayırlı
Dediğiniz
şifalar
gibi
nasip etsin.
girişte de söylemiştik işte hamile bir kadını içeri atıyorlar. Son ana kadar süründürüp o hijyenden uzak şartlarda hayatını tehlikeye atarak, bebeğin tehlikeye atarak aylarca tutup sonra bir bakıyorsunuz tahliye oluyor ve buna seviniyoruz. Halbuki oraya kadar hiç gelmemesi lazım bu
En
hukuksuzlukların.
kanuni, en insani, en anayasal, en işte en ne diyebileceksek hakları
Kesinlikle.
kullandırırken bile yani yalvarttırıyorlar neredeyse. İnsanları artık lanet olsun istemiyorum
Bazıları da bu
noktasına
kadar
geliyor. Bazılarına kullandırtmıyorlar bile.
kullandırmıyorlar.
Yani
O ölüm döşeğindeki hastalar, hayatını kaybedenler sayı
annesinin
yüzleri geçti.
cenazesine gidemeyen insanlar, çocuğunun cenazesine kelepçeyle götürülen insanlar. Yani bunların hepsini gördük. Daha göreceğimiz ne kaldı bilmiyorum. Dibin dibini
Evet,
gördük.
bugün konuşacağımız konulardan bir tanesi darbe söylentileri. Ona geçmeden bunu bu programda da daha önce de konuşmuştuk. Aslında bilerek yapıyorlar. Korkuyu salmak için, bunu hissettirmek için yapıyorlar. Yoksa kendileri de bu yaptıkların ne kadar gayri insani olduğunu bilmiyorlar mı? Biliyorlar ama bir amaca mahsus ben bunu yapıyorlar. Mahsusen yapıyorlar.
Yani
Korku toplumu
şunun için ha,
yapmak.
korku toplumu için yapıyorlar ve nihayetinde de korku toplumu oluşturdular, korku cumhuriyeti oluşturdular. Bugün sosyal medyada çok tartışılan başka bir görüntü de biliyorsun. İsmail Küçükkaya'nın
Evet.
sabah yayında
Panik halleri.
panik halleri, yani birisi bu olayı anlatan bir mesaj göndermiş, mail göndermiş. O da birçok maili okuduğu gibi onu
Okumaya
tırnak
başladı.
içerisinde okuma gafletinde bulundu. Konuyu anlayınca
Panik.
apar topar panikle tornistan yaptı. Yani canlı yayın kazası demeye getirdi. Yani
Telaşı.
ben bunu okumayacaktım aslında ama işte
Telaş. Ne varsa yani 9 yaşında bir çocuğun, kanser bir çocuğun tedavisinde bir empati gösterme, bir insani bir mesaj vermeden korktu. Şimdi
hiçbir
tamam.
mesaj vermese, sadece okurunun, izleyicisinin mesajını paylaşsa bile yeterdi.
İşte
Ona
onlardan
bile cesaret
korktu.
etmiyor. Yani kendi cümlesini hiç katmasın. Yani ya bu çocuğa da yardımcı olun, verin şu pasaportu falan gibi bir cümle eklemesin kardeşim. Tamam, onu da istemiyoruz. Hiç olmazsa bir izleyicisinin gelmiş mesajını okuma cesaretini
Evet, panik
göstersin.
yaptı. Hemen kaçtı gitti. Programdan sonra bakarım diye. Bülent Kurucu diyoruz ya, korku toplumu yaptılar. Silivri Soğuk. Gazetecileri topladılar. Tamam. Bu hepimizin bildiği gerçekler. Ama yani birazcık da bir şahsiyet, bir gazetecilik onuru namusu da var. Yani
Eyvallah.
hep de yani
Ya
tamam,
bunlar
Erdoğan
mazeret
kötü,
değil
Erdoğan
yani.
diktatörü, AKP suç örgütü, tamam da yani bir de sosyal medyada çok popüler bir isim. Milyonlarca takipçisi var. Ben acaba bir şey yazdım mı diye baktım. Kendi benim takip ettiklerim ya da takipçilerim birçok insan takip ediyor. Ya bu kadar takip edilmeyi hak eden bir insan da değil. Defalarca ikiyüzlülüğünü, korkaklığını göstermiş bir insan bu. Aslında birazcık da biz şişiriyoruz bunu. Bu balonları biz şişiriyoruz. Sonra da bak ne yaptı diyoruz. Takip etmesen, umursamasan. Keşke bunlar yapılabilse. Biliyorum sosyal medya
Ve
matematiğinde pek mümkün değil bu.
sadece sosyal medyada değil, biliyorsun yani şu
Üretim de
anda
alalım.
her şeye rağmen Türkiye'de hani yandaş değil gibi görünen, aslında belki bu tür yandaşlıklar daha tehlikeli
Tabii
bir
birçok şeyi
kanal.
meşru
İnsanlar
gösteriyor.
artık hani A Haber'deki yağdanlıktan, yandaşlıktan iğrendikleri için yağ oranı biraz daha az olan başka kanallar tercih
Şöyle
ediyorlar. Bu da öyle bir durumdan.
bunların mesela havuzda net şimdi FETÖ diyelim değil mi? En günümüzdeki suç şeylerinden bir tanesi. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlardan bir tanesi insanları FETÖ'cü terörist ilan etmek. Şimdi sabahtan akşama kadar havuz bunu söylediği zaman çok fazla etki etmiyor ama bunlar gibi muhalif görünen, muhalifsi
Muhalif
Atatürkçü,
gibi
Kemalist
görünen.
sözde bunların
Aslında
böyle
şikeci muhalif dedim.
dediğin
Ben
şikeci
bu
muhalif.
hafta
Özgür Özel için
Özgür Özel
söylemiştin.
için
Çok güzel
söylemiştim.
bir tanımlama. Bunların böyle FETÖ'cü demesi daha bir meşrulaştırıyor. Daha bir mide bulandırıcı. Yani benim midemi daha çok
Kesinlikle.
bulandırıyor. Havuzdan daha çok
Çünkü
bulandırıyor.
objektif gibi görünüyor.
Aynen.
Objektif rolünde haksızlığa payand olduğu zaman, diktatörlüğe destek olduğu zaman, dolanarak, arkadan dolanarak destek olduğu zaman, şike yaparak, yani karşı takımın formasında oynuyor güya. Fakat satın alınmış ve gol atabilecekken atmıyor. Gol kurtarabilecekken kurtarmıyor. Yani şikeci muhalefet derken ben bu tür insanları medyadaki birkaç örneği de saymıştım. İsmail Küçükkaya'yı saymayı unutmuşum, o da kendisini hatırlatmış
Yani
oldu.
Ankara'da bilen bilir diyelim. Esas gündem demeyeyim tabii. Diğer konularımıza geçelim. Yoksa esas gündem bu aslında. İnsanların sağlığı, bir an önce özgürlüğüne kavuşması en büyük gündemimiz. Programdaki diğer bir gündemimiz darbe söylentileri. Belli ki bu 15 Temmuz'un tadını sevmişler. 15 Temmuz gibi bir kumpasla muhalifleri ekarte etmeyi, insanları içeri atmayı sevmiş olacaklar ki yine darbe söylentileri var. Bu sefer darbe söylentileri havuzda. Hem havuzun birçok yazarı, çizeri, yazar kasalar darbe havası okumaya başladılar. Nereden çıktı bu darbe söylentileri?
Yani malum Erdoğan işaret fişeği attıktan sonra bu darbe tweetleri da sosyal
O işaret
medyadaki
fişeği dediğiniz başbuğu mu kastediyorsunuz?
başbuğu kastediyorum. Yani
Başbuğu mu yapacak darbeyi?
başbuğu yapmayacak ama zaten 15 Temmuz'da da kimse darbe yapmadı. Erdoğan darbeyi yaptı. Bugün de sanki Erdoğan hani yeni bir hem tabanını kemikleştirmek için hem de tabanlaştıramadığı kitlelere yeni bir tabir yerindeyse gol atmak için ya da onları içeriye almak için. Şimdi ortada duran, işte bugüne kadar Kemalist, laik tırnak içerisinde bir kimlik ortaya koymamış, daha düz vatandaşları, en azından ordu içerisindeki yani ortalama vatandaşlar, NATO'cu diye isimlendirilen insanları Özellikle de takip edenlerin söylediği şey, Suriye'deki savaşa karşı çıkan askerleri 15 Temmuz'da bir şekilde topladı. O hasılatı yaptı. Senin güzel bir haberin vardı istersen o şeyler, generallerin sayılarıyla ilgili. Yani
Nordic Monitor'daki.
Onu da paylaşabilirsin. Şimdi yeni bir hasat mevsimine girdiğini düşünüyor herhalde kalanları. Ama bu sefer de hani tırnak içerisinde FETÖ'cü dese kimsenin inanmayacağı şeyler var. Yani başından beri işte mesela İlkel Başbuğ'a söyledik.
Şimdi insan, FETÖ'cü nece inandırıcı oluyor? Sizi bize söyleyince inandırıcı oluyor mu?
Hayır, şöyle tabii ki toplum içerisinde belli bir şey var yani. Yakıştırma şeyi var. Ama o insanlar var ki hani dinle, diyanetle de çok alakaları yok. Hani cemaatin temsil ettiği ilkelerle, eğitimle, şunla bunla hiçbir şekilde yolları kesişmemiş insanlar. Öbürlerinin kesişmiş mi? Onların da kesişmemiş ama en azından bunlar tabir yerindeyse biraz daha husumet, yani bugüne kadar işte hizmet hareketi ve hizmet hareketinin temsil ettiği şeyle çok açık bir husumet içerisinde olduğu bilinen insanlar. Şimdi onları hasadını yapmak istiyor gibi bir tablo var. Bir taşla iki kuş vuracak, hem kendi tabanını kemikleştirecek hem de karşı taraftan bir hasat yapabilecek gibi bir hava oluşturuyor ama ben hala ikna olmuş değilim. Hala bunun sadece bir gündem oluşturma, gündem değiştirme olduğunu
ben de
düşünüyorum.
Benzer şeyleri düşünüyorum. Mesela bugün Suriye'deki şehitleri konuşmuyoruz. Değil mi? Kendini kamyonu asmış zavallı şoförü konuşmuyoruz.
Evet.
Ki bir süre önce Elazığ'da yardım olursa ben götürürüm, ücretsiz götürürüm diyen bir insan bu. Kendini astı kamyona, bunu konuşmuyoruz. Kendisini yakan babayı konuşmuyoruz. Daha sonra babanın da şey yaptılar, o kadar çok arkasından şey söylediler ki yok para da alıyordun, şunu da yapmıştık diye neredeyse bir de şey yapacaklar, arkasından suçu çıkartacaklar. Bunları konuşmuyoruz. Hayat pahalılığını konuşmuyoruz.
İdlib'de terk edilen gözlem noktasını konuşmuyoruz.
İşte Suriye'deki savaş şehitler hepsi bunu konuşmuyoruz. Hayat pahalılığı, gerçek insanlara değen sorunları konuşmuyoruz. Ama bir bakıyorsun bir gün Kanal İstanbul polemiği, bir gün darbe geliyor polemiği. Şimdi bu tür yeni bir 15 Temmuz darbe girişimi falan değil. 15 Temmuz bir kumpas.
Evet.
Ben öyle bakıyorum. 15 Temmuz hadisesi gibi bir şeyle bakıyorum. Bunu yeniden yapması kolay değil. Neden kolay değil? 15 Temmuz sonra yaptıkları sonrasından dolayı kolay değil. Şimdi 5 günlük erem müebbet vermişsin. Öyle değil mi?
Evet.
Birçok askeri lise öğrencileri hala içeride. On binlerce subay tasfiye olmuş. Şimdi böyle bir darbe girişiminde emir komuta zincirinde değilse eğer ki olsa bile kim katılacak buna? Ben er olsam kaçar giderim. Çünkü 5 günlük askeri müebbet vermişsin.
Levent Bey, darbe olduğunu bilsen kaçar gidersin. Askeri öğrenciler de darbe olduğunu bilse kaçar gider. Adamları otobüse bindiriyorlar, tatbikata götürüyoruz diyorlar. Ya da erleri terör saldırısı var, valiliği korumaya gidiyoruz
haklısın.
Diyorlar.
Haklısın. Demek istediğim darbe, levki darbe olduğunu bilseniz bile bu yapılanlar ibret alem olsun diye yapılanlardan sonra kolay kolay kimse. Zaten bunun için yapmışlardı, öyle değil mi? 5 günlük askere neden müebbet veriyor? Bir daha hiç kimse aklının ucundan bile geçiremesin diye. O yüzden 15 Temmuz benzeri bir kumpası tekrar yedirebilmesi bana biraz zor gibi geliyor.
Yani sahnelemesi gerekmiyor. Benim anladığım kadarıyla şey yapacak. Yani sahnelemeden de sadece senaryonun varlığı üzerinden bile bir sonuç almak isteyebilir Erdoğan. Yani 15 Temmuz'da toplam 8 bin kişi genelkurmay açıklamasına göre.
Yarısı kişi. Erbaş öğrenci.
Evet, yani diğer kalanların önemli bir kısmı da
terörle,
yani
terör,
hiçbir şekilde silaha teşebbüs etmemiş, sadece orada var olmuş insanlar.
Şimdi özür dilerim Bülent abi, mahkemedeki ifadelerde evet ben darbe için sokağa çıktım diyen asker var.
Var.
Biz toplantı yaptık var. Ama o kadar düşük bir rakam ki ve o kadar birbirinden koordinesiz ama büyük bir kitle mahkeme ifadelerine baktığımızda bir terör ihbarı, terör endişesi. Çünkü o kadar çok Ankara'da daha önce hadiseler olmuştu. Tekrar bir terör saldırısı olacak. İşte köprüde bir IŞİD saldırısı olacak. Gemilere IŞİD saldırısı olacak diye o kadar çok ihbarlar gelmiş ki bu terör ihbarı var dendiğiniz zaman kimse şaşırmıyor. Herkes zaten gelen istihbaratın sonucu deyip görev yerlerine gidiyor. Tuzağa çekiliyorlar. Dediğiniz yani, bu yani sayı çok az.
Hava üstlerinde göreve çağrılan insanların ifadelerinde söylediği, sonra belge olarak da ortaya koyduğu şeylerden görüyoruz. Yani bir ay içerisinde aynı şekilde defalarca göreve çağrılmışlar. Teröre karşı sebeple, operasyon evet. var. Gelin uçacaksınız, Irak'ı vuracaksınız. İşte Suriye'nin belli bölgelerini vuracaksınız. Ya da Türkiye toprakları içerisinde teröre karşı harekat icra edeceksiniz. Askerler de defalarca gelmişler. Bazılarında uçmuşlar, bazılarında görev iptal edilmiş. Aynı şekilde aynı çağrıyı alıyor adam. Geliyor uçağına oturuyor. Ve işin ilginç tarafı mesela Malatya ile ilgili yazılan haberlerden, mahkeme dosyalarından biliyoruz. Aynı şekilde uçağa oturan ve bekleyen, hiçbir şey yapmayan bir kişi müebbet alıyor. Bir başka kişi aynı çağrıyla gelmiş. Ona hiçbir şey yok. Hatta tam tersine tanık olarak kullanılıyor.
Listeler önceden belli.
Ha, listeler önceden belli. Şimdi bu senaryoyu bile artık yani küçücük bir parçasını bile sahneye koyma ihtiyacı hissetmeden Erdoğan belki bir şeyler yapabilir. Ama hala birbirlerine ihtiyaçları olduğunu, hala Ergenekon'la Erdoğan'ın ortaklığını bitirecek aşamaya gelmediklerini düşünüyorum ben. Evet, bir gün bunların çatışabileceklerini güçlü bir ihtimal olarak ben de görüyorum. Ama o günün henüz gelmediğini düşünüyorum.
Şimdi herkesin beklentisi diyelim ya da tahmini, evet Ergenekon'la AKP cemaati tasfiye etmek için bir koalisyon yaptı. Ama bunlar birbirini seven, hani sizin geçen programda deniz kan uyuşmazlığı olan gruplar. Bunların uzun bir yol gitmeleri mümkün değil. Bir yerde birbirlerine girecekler. İşte birbirine girsinler, birbirlerini yok etsinler. Böyle bir beklenti de var. Bu böyle gerçekleşmeyi de bilir. Çünkü Türkiye'de birçok tahminler, çok güçlü olacağını düşünen tahminler bu şekilde gerçekleşmedi. Biz hep darbe olacak diyoruz ama Erdoğan ülkeyi bir savaşa da sokabilir. Ya da küçük çaplı bir iç savaş, kontrol edebilecek bir yangınla çıkartmaya çalışabilir.
Yani bir önceki şeydeki cümlemi tamamlayayım. Ergenekoncu diyebileceğimiz ya da o yapıya yakın askerlerin önemli bir kısmı tedirgin, biliyorsun. İşte Deniz Harp Okulu komutanı istifa etmişti daha önce de.
Türker Ertürk.
Türker Ertürk.
Evet, onun bir tweet'i vardı değil mi?
Bir tweet'i var.
O
işte,
ekrana getirebilirsek o... O çok rahatsız.
Ha, yani o tür birkaç isim var. Bunlar hani darbe söylentilerinden rahatsızlar. Onlar da herhalde benim söylediğim şeyi düşünüyorlar. Yani erken Erdoğan bir hasat yapacak. Birilerinin kafasını koparacak. Bunun için bir mazeret üretmeye çalışıyor. Bir gerekçe üretmeye çalışıyor ama bu sefer hani o kadarcık 15 Temmuz'daki kadar bile küçük bir grubu bile kışlasından çıkarmaya cesaret etmeyebilir, ihtiyacı da kalmayabilir, cesaret de etmeyebilir. Çünkü bu sefer Ergenekoncular gerçekten böyle minik pilot bir darbeyle bile sokağa çıkarlarsa Erdoğan bunun önünü alamayabilir.
Erdoğan hasat yapmak için böyle bir şeye, riske, kumara ihtiyacı var mı? 15 Temmuz'u bu kumara oynadı. İyi planlanmıştı onların adına. Bir başarı hikayesi şebeke adına. Erdoğan'la hasat yapmak için bugün böyle bir şey ihtiyacı var mı? Seni attım dese. Hatırlayın, son darbeden sonraki yaş darbe girişimi iddiası, yaş kararlarında Ergenekoncular çok hayal kırıklığına uğradı.
Onlarınkisi biraz hani
hepsi bizim olsun
şeyi. Hepsi bizim olsun şeyi, yani yoksa bir sürü ismi de hani hala göreve devam eden insanların evet, taraftarları ya da onları anlatanlar, onları destekleyenler de ya öyle diyorsunuz ama bunlar da bak hala içeride ve iyi görevlerdeler diye açıklama yapma ihtiyacı hissettiler. Yani onlar sanki hiç o Ergenekon'dan sonra dönenlerin hiçbirisi hiçbir zaman emekli olmayacak, ömür boyu askeriye de kalacak gibi bir hava oluşturmaya çalışıyorlar. Pazarlığı yüksekten tutuyorlar, ne koparırsa kar. Ben hala içeride çok ciddi olarak varlıklarını sürdürdüklerini düşünüyorum. İsim olarak baktığımızda da bu ortaya çıkıyor. Erdoğan'ın harp okulunu kapattıktan sonra, harp okullarını, askeri liseleri kapattıktan sonra yeşertmeye başladığı kendi fidanlarının şu anda yani
üst rütbelere gelmeden bu işin bitmesi lazım.
Yani üst rütbelere gelmesi için daha çok zamana ihtiyacı var. Onun için hani bir bilek güreşi ihtimali her zaman var ama zamanlamayı nasıl yapacaklar ve hangi kim önce harekete geçecek, kim önce çekecek bunu kestirmek çok kolay olmuş. Şu anda Erdoğan sanki harekete geçmiş gibi görünüyor ama bu bir taciz ateşi de olabilir. Askerde öyle bir şey vardır. Karşı tarafın gücünü
görmek için.
Mevzilerini görmek için taciz ateşi atarsın. Buradan kalkıp da sana cevap verenleri tespit edersin. Bir sonraki atışta onları vurursun.
Geçen haftalarda konuşmuştuk. Erdoğan'ın aslında zayıf olduğu, hiç olmadığı kadar zayıf olduğu, elinin zayıf olduğunu çok katılmadığımızı konuşmuştuk. Ben şahsen, siz de teyit etmiştiniz hatırlarsam. Hı-hı. Erdoğan o kadar eli güçsüz değil. Hı-hı. Yargı elinde, kolluk kuvvetleri elinde, öyle ya da böyle ordu da tayin terfi elinde. Ama Ergenekoncuları da çok yabana atmamak lazım. Bunlar Seferberlik Tetkik Kurulu, gelenek, özel harekat, ülkede şartları oluşturma adına bunun üzerine kurulu bir yapı. O yüzden
şimdi gerçek ki şayet Ergenekon dediğimiz, derin devlet dediğimiz yapının fiili desteği olmasaydı Erdoğan 15 Temmuz gibi bir senaryoyu düşünemezdi ve icra edemezdi. Yani hem düşünce planında hem icra planında kesinlikle Erdoğan'ın daha edilgen olduğunu, daha ikinci rollerde oynadığını, başrolde olmadığını, ama vitrinde o var tabii ki. Ama asıl organize eden, asıl prodüksiyonu yapanın Erdoğan olmadığını, sadece başrole sürülmüş bir...
İşte MİT'in ne kadar etkili olduğu, bazı asker kökenli MİT çalışanların ne kadar etkin olduğunu artık ayağa düştü.
Evet, isim artık sayılıyoruz.
Nordic Monitör'ün haberinden bahsetmiştim, onu haber vereyim. 15 Temmuz sabahı Türk ordusunun 325 generali var, artı Hulusi Akar. 325 generalden hala görevde olan 42 kişi sadece. Diğerleri tasfiye, tutuklama, zorla emekli edilme ve sonra da yaş kararlarıyla emekli edilmiş. Yani 15 Temmuz sabahı 325 generalin sadece 42'si hala devam ediyor. Bu normal süreçte ancak yarısı olabilir. Ben o zaman bakmıştım. Normal prosedür devam etseydi yarısının bir şekilde ordudan emekli olması lazımdı. Bu çok yüksek bir rakam. O yüzden ordunun bir kurmay zekası kalmadı, hafızası kalmadı. İşte yani, Suriye konusuna girdiğimizde göreceğiz. Askeri olarak da çok başarısız gidiyor. Ama İsmail Hakkı Pekin, Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı da yapmış. Ergenekon sürecinde hapiste yatmış üst düzey komutan. Darbe söylentilerinin ciddi olduğunu söyledi.
Yani Erdoğan'a yakın şeyler söylüyor. Erdoğan'a gollük paslar atıyor. İlker Başbuğ'u suçlayabilecek şeyler söylüyor. İşte daha önce kendisinin önerdiği bir kısım tedbirlerin alınmadığını, o günkü MİT başkanıyla anlaşamadıklarını, çünkü kendisi de aslında başka bir istihbarat örgütünün başkanı, Genelkurmay İstihbaratı'nın
yeterli bilgi belgeleri verilmediğinden şikayetçi. Evet,
yani hem bilgi belgelerinin verilmediğini hem de o ekstra proaktif bir şey yapmak istiyor. Bir yapılanmaya, mücadele için yapılanmaya gideyim filan diyor. Sonra ya başına iş alırsın, uğraşma filan diyor. İsmail Hakkı Pekin bana çok incelenmesi, yakın takip alınması gereken bir örnek olarak geliyor. Hem Vatan Partisi'nde üst düzey görevliydi, Aydınlık Gazetesi'nde biliyorsun, sonra oradan ayrılmak zorunda kaldı. Genelkurmay İstihbarat Başkanlığını alelade birisine teslim etmezler. Çok önemli noktalardan biri.
Ama hiç öyle bir profil çizmiyor.
Yok, yani şey, onların açısından güvenilir olma diyorum. Bakın. Yoksa yani kapasite ve zeka olarak o kadar yakından tanımıyorum. Ama mesela adam çok kontra şeyler de söylüyor. İşte tahşiye davasıyla ilgili mesela gönderdiği resmi bir yazı var Genelkurmay İstihbarat Başkanı iken. Yani tahşiyecilerin aslında El-Kaide'nin Türkiye'deki amellerine, hedeflerine hizmet eden bir grup olduğunu tespit ettiklerini bir ihaleden yola çıkarak yazmıştı resmi yazıyla. O çok güçlü bir resmi yazıydı aslında. Ya bugün Hidayet Karaca'nın yattığı en önemli dava o. Tahşiye, Genelkurmay İstihbarat Başkanı onun o örgütün
terör örgütü olduğunu,
El-Kaide'nin Türkiye'deki hedeflerini gerçekleştirmek üzere faaliyet yaptığını ve organik bağ olduğunu deşifre etmişti.
Ama o dava açılmasından çok önce gönderilen bir evrak. Hani dava açıldıktan sonra bir evrak değil.
Ama ondan dolayı güçlü. Yani doğal süreci içerisinde o evrak yazılmış. Sonradan o evrak dikkate alınmıyor. Yani başka söylediği şeyler de var. Mesela askeriye içerisinde bugün işte soru çaldı ya da başka şekillerde yükseldi, işte başka desteklerle yükseldi denilen kurmay askerlerin çok kaliteli insanlar olduğunu, herkesin onlarla çalışmak istediğini.
Tabii. Onlar, birkaç civilden doktora lisans yapmış. O videoyu da yayından kaldırmışlar.
Yani bazen işte konuşurken tırnak içerisinde çam deviriyorlar, sonra pişman oluyorlar ve onu yok etmeye çalışıyorlar ama sosyal medyada, internette artık bir şey yok etmek şey yok. Mümkün değil.
Yer altında da paralardan bahsetmişti.
Yani
çok yüksek olanlarda.
Ona bakarsan Doğu Perinçek'in bahsettiği şeyler, kasetler vesaireler filan, yani o zaman bahsettiği şeyler başkaydı. Şimdi koalisyon ortakları ile ilgili artık o şeyleri, bilgileri ya da o belgeleri henüz dışarıya çıkarmıyorlar. Henüz gün yüzüne çıkarmıyorlar.
Bu darbe tartışmaları nereye evrilir? Bir süre daha konuşulur. Sonra başka bir gündem mi gelir? Sanki bu hep böyle masada duracak, hep böyle Ankara'da konuşulacak bir konu gibi de duruyor.
Ya ben temenni ediyorum hep böyle olsun. Çünkü alternatif şudur, bir iç savaş.
Şöyle yani bir şey arzu etmiyorsunuz.
Ergenekon'la Erdoğan'ın kapıştığı senaryo iç savaş demektir. Ben öyle görüyorum. Yani çok kanlı ve gerçekten toplumu ikiye bölen, çok kanlı çarpışmalara yol açabilecek bir iç savaştır bunun alternatifi diye düşünüyorum.
Peki,
yani sadece başka bir soru soracağım. Senaryoda bıraksa keşke Erdoğan.
Bülent Korucu, çok başka bir soru soracağım. Ergenekon çıksın, bunların üzerine dümdüz etsin. Ergenekon var mıymış, yok muymuş, bütün cümle alem görsün. Bunu hiç arada istediğiniz oluyor mu?
Olmuyor. Çünkü Ergenekon'un var olduğunu ben zaten biliyorum. Toplum da biliyor. Siyasiler de biliyor. Yani ya bu ülkede 27 Nisan bildirisi
şöyle,
en yakın.
Şöyle kastettiğim işte cemaate tukaka yapan o muhafazakar kesimin üzerinden geçsin. Hani AKP ile beraber herkes desin ki ya, haklıymış bunlar. İşte Ergenekon varmış. Tehdit denen şeyler, bu karanlık adamlar gerçekmiş. Tırnak içi böyle wishful thinking yapıyorum.
Ülkenin iyiliği için yani bu tasfiye ve temizlenme sürecinin demokratik araçlarla olması lazım. Yoksa yani Ergenekon...
Demokrasi mi kaldı? Bu mümkün mü? Şu an hükümetin ya da herhangi bir otoritenin uyacağı bir anayasa mı var?
Ama sen şey mi zannediyorsun?
Darbe anayasası bile kutsal kitap gibi oldu. Yani keşke o uysalar.
Ergenekon geldiğinde sadece Erdoğan ve avanesini mi dümdüz edecek zannediyorsun?
Cemaat ya da şeyler için bir şey değişmeyecek.
Yani normal vatandaşlar için çok daha büyük bir, çok daha ağır bir süreç olacak. Yani zaten hani hizmet hareketine mensup insanlar hani görecekleri bir azap kalmadı. Yani Ahmet Burhan'ın yaşadıklarından sonra, işte hamile kadınların yaşadıktan sonra, 80 yaşında kendine bakamayacak insanların hala cezaevinde, kanser hastalarının hala cezaevinde olduğu bir süreçte artık hani hizmet hareketi mensuplarının göreceği çok bir şey kalmadı. Ama toplumun diğer kesimleri yani önceki darbeleri mumla ararlar. Çünkü balyoz şeylerinden biliyoruz, kayıtlarından, adam ses kaydıyla söylüyordu. Ergenekon tutanaklarından biliyoruz. Bunlar daha önceki darbeleri çok hani Hilal Kaplan'ın tabiriyle çok merhametli görüyorlar. Yani 28 Şubat'ı mesela çok başarısız bir darbe olarak görüyor balyozcular ve
tabii.
Ondan sonraki sarı kız
sert gidiyorlar.
Yani kökünün kazınmadığını konuşuyorlar ve böyle
kökünün kazınmadığı derken muhafazakarları mı kastediyorlar, cemaat mi? Dursun Çiçek çıktı dedi ki 28 Şubat'ta da sonrasında da biz aslında hep cemaat hedefimiz.
Tabii ki birinci hedef cemaat. Çünkü onların karşısında onlarla boy ölçüşebilecek donanımda, birikimde hani kravatlı, ekonomiyi bilen, dil bilen, dünyayı bilen, dünyaya açılabilen, yani eline çantasını aldığı zaman Amerika'ya da gidebilen ama Çad'a da gidebilen, Moğolistan'a da gidebilen bir insan tipi var ve o insan tipinden en fazla korkuyorlardı. Yoksa şeyden camiye gidecek
değil.
Yani işte belli kandillerde ilahi söyleyecek, ondan sonra sakalını şalvarını giyip yan gelip yatacak insanlardan korkmuyorlardı, o doğru. Fakat onlara karşı da bir tabirlerinde ise cibilli bir düşmanlıklar var ve geldiklerinde herkesi kazıyıp gideceklerdi ve 28 Şubat'ın eksik bıraktığı darbeyi yapmak için geliyordu hem balyozcular hem sarı kızcılar, işte
ay
ışığıcılar vesaire. Yani onun için bugün Ergenekon Erdoğan'ı ve AKP'yi yok etmek için harekete geçtiğinde bu yangın bütün ülkeyi yakar. Ve benim endişem dediğim gibi bir iç savaşa dönüşür ve o iç savaşta, çünkü Erdoğan da bir taraftan tahkimat yapıyor, sosyal medyadaki şeyleri görüyoruz.
Erdoğan bunu istiyor.
Biz hazırız diyorlar, işte silahlıyız diyorlar, asacağız, keseceğiz diyorlar. Öbür tarafta yani 15 Temmuz'daki gibi kesinlikle olmayacaktır. Çok güçlü bir biçimde şayet darbe yapmaya gerçekten göze aldılarsa. ya Harro ya Merro diyeceklerdir ve bu bir iç savaş demektir. Yani Erdoğan'ın silahlandırdığı siviller, Suriye'den getirdiği cihatçılar ve Ergenekon,
Bekçiler.
bekçiler ve Ergenekon'un sokağa çıktığı ortamda bu tam bir iç savaştır ve bunun faturasını, bunun sebep olacağı şeyleri ben
Allah
tahmin
korusun.
etmekten
İnşallah böyle şeyler
zorlanıyorum.
yaşanmaz. Ama biz hep hani bahsederken bürokrasideki bu İran etkisi, İran soykırımı diyoruz ama bir selefileşme de var Türkiye'de. Bu Erdoğan özellikle siz de görmüşsünüzdür. Bu radikalleşen cami cemaati, böyle tekfirci insanları bir anda kafir ilan eden epey meczup da türedi. Sistematik olarak türetildi. Çok
Yani dinin içini bir taraftan boşaltırken dini sloganik böyle ideolojik
tabii.
bir çerçeveye, yani o siyasal İslam dediğimiz aslında dinin özünde çok olmayan, dini hayatı da olmayan, yani dini yaşamayan, namazla camiyle de çok irtibatı olmayan, camiyi de sadece bir siyasal figür olarak kodlayan siyasal İslam dediğimiz şeyi, bir ideolojiyi, bir düşünceyi topluma yaydılar.
Yani
İmam hatiplerle yaydılar, camilerle yaydılar,
vakıflarıyla
vakıflarla yaydılar,
yaydılar,
cemaatlerle yaydılar.
Türkiye'yle ne kadar
Şu anda dinin
el
içi.
attıkları vakıflar varsa hepsini yaydılar. Yani yarın öbür gün kafirlere ölüm diye sokağa çıkartabilecekleri bir kitle var. Bunu da görelim.
Var
Belli
tabii
bir
ki.
obası kitle de var. O yüzden bahsettiğiniz senaryo gerçekleşirse çok kanlı gerçekleşir
Allah
ama
korusun.
neticede son söz genelde hep elini silah tutan. Ben eninde sonunda bir darbe olacağına inanıyorum. Gerçek bir darbe olacak ve son düdüğü çalacak bakıyorum.
Bir
O
tahmin
yüzden
olarak
tahmin
söylüyorsun.
olarak
Tahmin.
söylüyorum. Şartların bu yönde evrileceğini düşünüyorum. Bakalım. İnşallah en kansız şekilde hallolur. Türkiye daha önceki örnekler dünyada çok az örneği var. Bu buradan daha demokratik, daha böyle aydınlanmış bir ülke olarak çıkabilir. Ama uzun bir süre bir karanlık gideceği, orta ve uzun vadede epey birçok şeyin karanlık olduğunu görüyoruz. Belki yaşananlar bir ders olur. İnsanlar başka yerlere evrilir.
İnşallah.
Hep o Almanya örneğini veriyor. İşte Almanya'nın bugün geldiği ulaştığı nokta çok acı tecrübelerden geldi. Belki aynısını Türkiye'de gerçekleştirebilir. İnşallah umudumuzu koruyalım. Diğer konumuz Suriye malum. Erdoğan hafta sonu partisine yeni katılanların olduğu bir törende konuştu. Bu yeni küçük partiler kurulacağı zaman böyle yeni üye toplantıları yaptılar nedense. 45 bin yeni üye katılmış AKP. Sadece Ocak 2020'de hatta bir şov olsun diye bir tane yeni üyeyi aradılar. Kadın şaşırdı hatta bir telefonu kapattı. O toplantıda konuştu ve ölüme hazırız. Sanki kendisi ya da oğlu yakınları gidecekmiş gibi. Hodri meydan dedi. Bu fedakarlığı göze alan varsa çıksın karşımıza dedi. Yani bir nevi Suriye ordusuna, Suriye rejimine seninle savaşırım mesajı verdi.
Yani o şeyin bugüne kadar hiçbir çocuğu normal askerlik bile yapmamış. Yani bırak gidip cephede savaşması, sınırda askerlik yapması, normal hani herkesin çocuğunun yaptığı şekilde bile askerlik yapmamış
Ya biri
birisinin,
raporlu biri bedelli.
biri raporlu biri
Yani
bedelli. Yani
yapmamış derken bedelli yapmış
ki
yani.
şey diyor.
Tek yapan da Bilal değil, bedelli yapan.
Eyvallah da bir başbakanın çocuğuysa, ki Bilal şey diyor, ben normal
Babama
yapmak
sordum diyor.
istedim, babam ısrar etti bedelli yapmam için. Yani ölümü göze aldık diyorsanız, yani kendiniz gitmeyin. Tabii ki başbakan, cumhurbaşkanısınız filan, ama hiç olmazsa birinci derecede yakınlarınızdan bir tanesinin cephede savaştığına dair bir şey olsun. Hani kraliyet ailelerinde bile biliyorsun, yani öyle fotoğraflar, biraz medyatik şov da olabilir bu, ama şeyde, Irak'ta savaşırken çekilmiş fotoğrafları filan, kraliyet ailesi mensuplarının bile medya.
Cephenin binlerce metre gerisinde onlar.
Eyvallah, ama
Ama
o kadarcık
anladım
şova
dediğinizden
bile,
tabii.
yani insanların ihtiyacı olabilir. Onu bile yapmadılar. Yani gidip banka kuyruğunda, o kuyrukta bile beklemeyip EFET'e yapmışlardır büyük ihtimalle. Garibanlar gibi kuyruğa da girmemiştir. Yani böyle bir ortamda ölüm göze aldık dediğinizde, hani bizim çocuklarımıza güvenerek icraat yapma diyor insanlar. Ama o insanların sesi duyulmuyor. O insanlar, geçen hafta da konuşmuştuk, gariban insanlar. Şimdi geçen hafta konuştuğumuz şeylerden okurlara hani yorum atın,
Evet.
Talebimizi de yineleyelim.
Yenileyelim.
YouTube'daki
Değerli izleyicilerimiz konuşulmasını istediğiniz ya da bize sormak istediğiniz, gündeme getirmemizi istediğiniz konular varsa YouTube'da yorumlar bölümünde katkılarınızı bekliyoruz.
ya da konuştuğumuz şeylerle ilgili düşüncelerinizi
olumlu
olumsuz
paylaşın. Tabii biz çok
tabii.
oradan istifade ediyoruz. Bütün yorumlara bakıyoruz. Dikkat ede alıyoruz. Bunda bilginiz olsun. Sadece orada kalmıyor. Bundan emin olabilirsiniz.
Geçen hafta gelen sağlam eleştirilerden bir tanesi oydu. İdlib'le ilgili hani göçleri engellemek için Türkiye orada olduğunu öne sürüyor. Erdoğan gene hafta sonu da onu söyledi.
Bir yandan da çekil diyorsun.
Ha, siz buna bir cevap vermediniz. O zaman insani göçü ya da işte Suriye'den Türkiye'ye gelecek insan akınını nasıl durduracaksınız? Buna bir cevap verin. Minvalinde bir soru vardı.
Evet. Onu söylerken şöyle demiştik. Türkiye işte Soçi mutabakatı aslanlı sürecinde kağıt üstünde yazılan şeylerden bir tanesi oydu. Türkiye'nin meşru kendisi neden Suriye'de olduğunu anlatırken ki maddelerden bir tanesi. Suriye'desin, göçü önlemek için oradasın. Bu göçü önlemeyi ne demiştik orada? Rejim ordusunun ilerlememesi lazım ki insanlar Türkiye'ye doğru hareket etmesinler. Bunu durdurabiliyor musun?
Mümkün
durduramıyorsun
mi?
Çünkü Rusya destekli rejim ordusu ilerliyor. Senin hiçbir şekilde hava gücün yok. Askerlerin orada rehine. Bazı gözlem noktalarımız var. Etrafı tamamen Suriye ordusu çevrilmiş. Bu neyi gözlemliyor burada? Hiçbir şey
gözlemleyemiyor. Bazılarını boşaltmak zorunda kaldık.
Boşaltmak zorunda kaldık. O bazı araç ve gereçlerin orada bırakılmasını alay eder gibi de yayınladılar. Şey yapmak için, küçümsemek için orduyu. Kastettiğimiz buydu. Engelleyemediğin bir durum var. Orada sen ben askerimle engelleyeceğim diyorsun. Engelleyemiyorsun ve seni askerini öldürüyorlar. Hava desteği veremiyorsun. Demek ki artık
yaralarını bile toplayamıyorsun.
Yaralarını bile toplayamıyorsun. Ruslar izin vermedi. Kastettiğimiz buydu. Onun dışında bu birçok uzmanın tartıştığı bir şey. Rejimle diyaloğa geç. Bazı meseleleri rejimle görüş. İşte Suriye'den çıkma şartlarını bu şekilde yapabilirsin. Bazı pazarlıklar yaparsın. Bazı konuları görüşüp rejime muhatap olarak çözülebilme ihtimali var. Öbür türlü zaten asker kaybedeceksin. Hiçbir işe de yaramayacak. Çünkü rejim ordusu öyle ya da böyle yavaş yavaş bir operasyon yapıyor. Dinleniyor. Tekrar
ateşkes dediğimiz şeyler sadece onun dinlenmesine ve tekrar
evet,
harekete geçmesine yarıyor.
Mecbur kaldığı zaman Ruslar hava desteği verip masum insanları da bombalamak suretiyle orada rejim ordusunun ilerlemesini sağlıyor. Bir de rejim ordusu şu an bütün yoğunluğunu bu kaybettiği Türkiye sınırındaki yerlere ayırdı. Neticede İsrail'de düzenli olarak Şam'ı bombalıyor ama dönüp İsrail'e hiç mütecaviz bir hareketi yok. Sadece bu bölgede tekrar elinden alıp kaybetti yer alacak. Bir de şöyle bir komik bir şey oluyor. Ya İdlib kimin toprağı?
Suriye'nin.
Bir şehri değil mi? Yani Suriye İdlib'i ele geçirdi diye bir şey olabilir mi? Yani adam zaten kendi şehri, kendi toprağı. Bugün yarın öbür gün biz uluslararası hukukta da çok başımızı arayacak. Yarın öbür gün BM ve diğer kurullarda adamın kendi toprağında işgalcisin. Yani biz tabii hamaset, vatan, millet, Sakarya edebiyatıyla bunları görmüyoruz ama sen oraya hangi hakla girdin, uluslararası hangi sözleşmeyle Adana mutabakatı diyoruz, adamla imzalamışsın. Öyle bir durumda değiliz şu an. Yani Türkiye hatırlarsanız Abdullah Öcalan'ın çıkarma döneminde Hüsnü Mübarek'in gelip aracı olduğu bir Adana mutabakatı vardı. Ona dayandırıyoruz da bu doğru değil.
Evet.
Bizim orada varlığımız resmi zaten Ruslar ısrarla davet edilmeyen ülkeler artık gidecek diyor. Kastettiği biz. Davet edilmeden gelen biziz. Kastettiğimiz buydu. Orada asker kaybetmektense askerimizin orada bulunmaması daha iyi.
Yani benim de kanaatim şu. Bunu birçok güvendiğimiz, görüşüne itimat ettiğimiz uzman da bu şekilde paylaşıyordu ve biz mesela şahsen ben Aksiyon dergisinde bununla ilgili defalarca dosya yaptırdığımı hatırlıyorum. Bizim dış politika uzmanımız Savaş Genç'in 7-8 yıl önceden itibaren defalarca yazdığını hatırlıyorum. Tek alternatif, en iyi alternatif falan da değil. Tek alternatif barış. Türkiye artık barış kartını oynaması gerekiyor. Suriye'ye barış gelmedikten sonra biz Suriye'de Suriye ordusuyla bir meydan muharebesine girişerek hiçbir mesafe alamayız.
Şimdi Savaş Gençliği'nde Savaş Hoca'nın ısrarla sorduğu bir soru var. Bizim Suriye'deki nihai hedefimiz ne?
Yok.
Rejimi mi devireceğiz? Şimdi Erdoğan'la hafta sonu konuşmasında bir gece cesede dönüşebilir gibi laflar etti.
Bir cesede cesede dönüşebilir.
Yani biz rejimi mi devireceğiz? İlahi hedefimiz bu mu? Eğer buysa Bu gerçekleşmedi, gerçekleşmeyecek.
Hayal bile değil yani.
Şu anki durumda hayal bile
yani
değil.
Yani Amerika çekildi, Avrupa çekildi Suriye'den artık. Yani Esed'in varlığını artık onlar kabullendi.
Eskisi kadar sahada savaşçıları da destekleyemiyorsun. Çünkü yapı da değişti. Suriye ordusu biraz toparlandı. Çünkü iç savaşın ilk çıktığı dönemde Suriye rejim ordusu da yarı yarıya personel kaybetmişti. Ruslar çok geç dahil oldular. Yani o zaman belki NATO Libya'da olduğu gibi müdahil olsa bazı şeylerin insan kayıplarını engelleyebilir. Orada da Amerika Birleşik Devletleri'nin batının çok günahı var.
Ki o zaman da şey vardı, bu iddialar da çok konuşuldu. Türkiye o zaman NATO'nun ve Amerika'nın müdahalesini geciktirmek için devredeydi. Yani biz halledebiliriz, biz Esed'le şeyimizi, yani kontağımız iyi, diyalogumuz iyi, biz onu bir askeri müdahale olmadan bazı çözümlere ikna edeceğiz diye NATO'yu ve Amerika'yı Batı blokunu oyaladığına dair eleştiriler de var
tabii
Türkiye'ye
sonra da tabii Türkiye'nin kontrolünde bir Sünni Müslüman kardeşlerin işte İhvan'ın etkili olduğu bir Sünni proxy olacağına yansın Suriye, yansın İdlib dedi onlar da. Ve böylece baş başa kaldık sahada. Bu sizin geçen sefer söylediğiniz bir psikolojik takıntı var. Esed devrilecek, Esed devrilecek. O yüzden herkese destekleme, sahadaki bütün muhalifleri, bu İhvan'dan gelen o İslamcı şeyle beraber düştüğümüz bataklık bu.
Yani hala Erdoğan şey diyor, yani oradakilere terörist diyorsunuz, o insanlar neden terörist olsun şeklinde buna benzer cümleler kuruyor. O insanlar o ülkenin kendi vatandaşları, neden terörist olsunlar? Yani bütün dünya terörist olarak niteliyor. Rusya terörist olduğu için ya da öyle adlandırdığı için o insanları bombalıyor. Türkiye tek başına, yani sanki şu anda Suriye'deki varlığımızın tek amacı orada daha önce işte silahlandırdığımız, daha önce
her türlü yardım yaptığımız,
belki üniformamızı giydirdiğimiz, en kötüsü de o.
Var öyle görüntüler de var.
Şeyleri, oradaki savaşçıları savunmak üzere varmışız gibi görünüyor. Yani önceden mesela Türkiye işte Amerika ile NATO ile birlikte Eğit Donat çalışmaları vardı. İşte oradaki yerel muhaliflere askeri eğitim veriyordu vesaire filan. Şimdi bunları belirli bir şey uluslararası camianın bir parçası olarak işbirliği içerisinde resmen yapıyordu. Onların hepsi bitti. Herkes çekildi. Biz ortak şeyde o topraklarda Rusya ile başa baş kaldık. Yani Esed'le filan değil bizim savaşımız. Her ne kadar Erdoğan ve avaneleri, trolleri inkar etse de
bir Rus ruleti oynuyoruz şu an.
Biz orada bir Rus ruleti oynuyoruz yani. Ve sadece kendi kafamıza sıkıyoruz. Yani Rusya da şey yapmıyor yani bir sen bir ben demiyor.
Tabii canım.
Tabanca topuzu çeviriyor, elimize veriyor. Biz kafamıza sıkıyoruz. Yani bugün şayet Suriye'ye barış gelmezse Esed ve Rusya durmayacak. Bugün İdlib biraz dinlenecekler. Yarın Afrin'e gelecekler. Yarın başka yere gelecekler ve bütün eski topraklarını teslim almak isteyecekler. Biz barışı bir an önce getirmeden o çatışmaları nihai olarak sonlandırmadan kısa süreli ateşkesler hiçbir zaman kazanım değil. Türkiye için kazanım değil. Oradaki sivil insanlar için de kazanım değil. Sadece Esed'in ordusu yoruluyor, dinleniyor. Rusya devreye giriyor. Birazcık dinlendiriyor ateşkesle. Sonra bir daha başlıyorlar. Yani bu insan akınını gerçekten durdurmak için Türkiye bir şey yapacaksa bence hiçbir başka alternatif yok. Barışa yanaşmak zorunda.
Kesinlikle. Konjonktür değişti. Aktörler değişti. Durumlar değişti. Neticede Arap Birliği'nden üyeliği dondurulan Suriye şu an Arap Birliği'ne tekrar geri döndü. Yani diğer Sünni Arap soydaşları komşuları da tekrar Suriye'ye sisteme dahil ettiler. Yani bunlar hiç olmamış gibi yine körü körüne devam ediyoruz ve dün hafta sonu yapılan konuşmada sanki işte Emevi Camii'ne cuma namazı kılmanın başka bir versiyonu bir celsede ceset olur çıkar. Hala bu kafada gidiyor olmamız çok kötü.
Yani hala Erdoğan'ın...
Suriye'de bir kriz olur Erdoğan'ı götürür. Yani bu amenna. Bu benim istemeyeceğim bir şey değil ama vatan evlatları, zavallı çocuklar, gençler ölecek. O yüzden Allah korusun diyoruz.
Kesinlikle. Yani bizim olmayan bir savaşta kendi çocuklarımızı kaybediyoruz.
Gidecek kaldı şeyleri kafa kesen adamları korumak için orada sanki bizim askerler.
Yani sanki öyle bir hava var. Öyle. Bir de bu krizin yükseltilmesinin, Erdoğan tarafından yükseltilmesinin.
İç kamuoyuna bakan
şey var. Hem de Amerika'yla tekrar masaya oturmak istiyor. Tekrar Batı blokuyla, NATO'yla uzlaşmak istiyor. Onun için Rusya'yla kötü olması gerekiyor. Onun için S-400'leri depoya kaldırması lazım. Yani normal bir süreç olsa kaldıramaz. Ama şimdi işte zaten Rusya'yla papaz olduk. Parçaları da alamadık. S-400'leri parasını verdik ama ne yapalım artık filan deyip depoya kaldıracaklar gibi görünüyor.
Evet. Orduyu da meşgul ediyorsun. Hani amaçlardan bir tanesi de bu. Ordu orayla meşgul. Bakalım, daha Suriye'yi çok konuşacağız gibi geliyor.
Maalesef.
Bu haftalık bu kadar, süremizi de çok aşmayalım. Değerli izleyicilerimiz, bu haftalık da biz teşekkür ediyoruz. Stockholm'de şu an çok büyük bir fırtına var. Eğer yayına bu sesler girmişse, Erkem Tufan Aytav'ın o internette, Twitter'da paylaştığı izolasyonun bir işe yaramadığını da test etmiş oluyoruz. Kendisine de...
Adamın hem stüdyosunu kullanıp hem her seferinde
Erkem Tufan Aytav'a söz
tuhaf olmuyor mu?
Erkem Tufan Aytav'a söz söyletmemenizin özel bir sebebi
özel sebepleri
var.
Var tabii.
Özel sebepleri var. Değerli izleyicilerimiz, bu haftalıkta bu kadar. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Haftaya pazartesi görüşmek üzere.